Ayrım 29.
Sayfa 271. Düzenli olarak spor yapan öğrencilerin %83'ünün, yapmayanların %74'ünün kendilik kavramı sürekliliğinin yüksek olduğu, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Düzenli olarak spor yapmayan öğrencilerin %67'si spor yapanlara göre %54 oranında eleştiriye duyarlılıklarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Düzenli olarak spor yapan öğrencilerin %37'si spor yapmayanlara göre %27 tartışmalara daha yüksek oranda katıldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin sanatsal uğraşılarının olması ile benlik saygısı alt ölçeklerinden benlik saygısı, insanlara güven duyma, depresif duygulanım, psikomatik belirtiler gösterme, ana baba ilgisi ve psişik izolasyon arasında ilişki bulunmazken, kendilik kavramı sürekliliği, eleştiriye duyarlılık, hayalperestlik, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve tartışmalara katılabilme arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin %80'i, olmayanlara göre %75 oranında kendilik kavramı sürekliliğinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin %56'sının, olmayanların %66'sının eleştiriye duyarlılıkları daha yüksektir. Sonuç olarak sanatsal uğraşısı olmayan öğrencilerin eleştiriye duyarlılıkları olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin %13'ünde, olmayanların %8'inde hayalperestliğin yüksek oranda bulunduğu saptanmıştır. Sonuçta sanatsal uğraşısı olanlarda yüksek hayalperestliğin bulunduğu saptanmış ve bunun sanatsal uğraşıda önem taşıyan yaratıcılıkla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetmeyenlerin oranı %21 iken, sanatsal uğraşısı olmayanlarda bu oran %9 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin olmayanlara göre kişiler arası ilişkilerde daha az tehdit hissettikleri saptanmıştır. Sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin %39'unun, olmayanların %26'sının tartışmalara ve daha fazla katıldıkları, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve sanatla uğraşan öğrencilerin tartışmalara daha çok katıldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin başarı algısı ile benlik saygısı alt ölçekleri arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin benlik saygısı alt ölçek yüzeylerine göre dağılımı. Tablo 3. Alt ölçekler, benlik saygısı düzeyi. Yüksek 0,1 puan, sayı 213, %54,6. Benlik saygısı düzeyi orta 2,4 puan, sayı 150, %38,5. Benlik saygısı düzeyi düşük 5,6 puan, sayı 27, %6,9. Kendilik kavramı sürekliliği düzeyi çok 0,2 puan, sayı 295, %75,6, az 3,5 puan, sayı 95, %24,4. İnsanlara güven duyma düzeyi yüksek, 0,1 puan, sayı 29, %7,4, orta 2,3 puan, sayı 303, %77,7, düşük 4,5 puan, sayı 58, %14,9. Eleştiriye duyarlılık düzeyi az, 0,1 puan, sayı 139, %35,6, çok 2,3 puan, sayı 251, %64,4. Depresif duygulanım, yok 0 puan, sayı 15, %3,8. Az 1,2 puan, sayı 150, %38,5. Orta 3,4 puan, sayı 105, %26,9. Çok 5,6 puan, sayı 120, %30,8. Hayalperestlik düzeyi, az 0,1 puan, sayı 193, %49,5. Orta 2,3 puan, sayı 163, %41,8. Çok 4 puan, sayı 34, %8,7. Psikomatik belirtiler gösterme düzeyi düşük 0,2 puan, sayı 335, %85,9. Orta 3,4 puan, sayı 49, %12,6. Yüksek 5 puan, sayı 6, %1,5. Kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, yok 0 puan, sayı 44, %11,3, az 1 puan, sayı 92, %23,6, orta 2 puan, sayı 136, %34,9, çok 3 puan, sayı 118, %30,3. Tartışmalara katılma düzeyi, az 0 puan, sayı 150, %38,5, orta 1 puan, sayı 128, %32,8. Çok 2 puan, sayı 112, %28,7. Ana baba ilgisi düzeyi çok 0-2 puan, sayı 346, %88,7. Orta 3-4 puan, sayı 32, %8,2. Az 5-7 puan, sayı 12, %3,1. Pisişik izolasyon düzeyi yok 0 puan, sayı 214, %54,9. Az 1 puan, sayı 151, %38,7. Çok 2 puan, sayı 25, %6,4. Öğrencilerin benlik saygısı alt ölçeklerinin düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde, öğrencilerin yarıdan fazlasının benlik saygısı düzeyinin yüksek olduğu, büyük çoğunluğunun kendilik kavramı sürekliliğinin yüksek olduğu ve büyük çoğunluğunun insanlara orta düzeyde güven duyduğu, çoğunluğunun eleştiriye duyarlılığının fazla olduğu, öğrencilerin %96,2'sinde değişik düzeylerde depresif duygulanım bulunduğu, öğrencilerin yarısının düşük düzeyde hayalperestlik gösterdiği, büyük çoğunluğunun psikomatik belirtiler göstermediği ya da düşük düzeyde gösterdiği %11,3'ü kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetmezken %58,5'i düşük ya da orta düzeyde tehdit hissettikleri, %71,3'ü tartışmalara katılma eğilimini az ya da orta düzeyde gösterdiği, büyük çoğunluğunun ana baba ilgisinin yüksek olduğu ve yarısının psişik izolasyon içinde bulunmadığı saptanmıştır. Terakke tarafından 1989 yılında yapılan çalışmada benlik saygısı yüksek olan öğrencilerin oranı %67,5, orta düzeyde olanların oranı %26,25 olarak, kendilik kavramı sürekliliği düşük olan öğrenci yüzdesinin %11,25 olduğu, öğrencilerin %28,7'sinin insanlara güveninin yüksek, %65'inin ise orta düzeyde olduğu, %5,6'sında hayalperestliğin yüksek, %50'sinde ise orta düzeyde olduğu, öğrencilerin ana baba ilgisinin yüksek düzeyde olduğu, %48'inde orta ya da yüksek düzeyde depresif duygulanım gösterdiği, hafif depresif duygulanım gösterenlerle birlikte bu oranın %70,5'e ulaştığı saptanmıştır. Şimdiki çalışmada benlik saygısı yüksek olan öğrenci oranı, Terakke'nin çalışmasındaki benlik saygısı yüksek olan öğrenci oranından biraz düşük bulunmuştur. Kendilik kavramı sürekliliği düşük olan öğrenci oranı Terakke'nin çalışmasında %11,25 iken, şimdiki çalışmada %24,4 olarak saptanmıştır. Terakke'nin çalışmasında insanlara güveni orta düzeyde olan öğrencilerin oranı %65, şimdiki çalışmada ise bu oran %77,7 olarak saptanmıştır. Terakke'nin çalışmasında depresif duygulanım gösteren öğrenci oranı %70,5, şimdiki çalışmada ise %96,2 olarak daha yüksek bulunmuştur. Terakke'nin çalışmasında hayalperestliği yüksek olan öğrenci oranı %5,6, orta düzeyde olanların oranı %50 olarak saptanırken, şimdiki çalışmada yüksek olanların oranı %8,7, orta düzeyde olanların oranı %41,8 olarak saptanmış ve bu sonuçlar birbirleriyle benzerlik göstermiştir. Benzer şekilde Sever ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da öğrencilerin yarıdan fazlasının benlik saygılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Aydın tarafından 1987'de yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinde değişik düzeyde depresyonun yaygın olduğu saptanmıştır. Aydın tarafından aktarıldığı üzere yapılan başka bir çalışmada da benzer sonucun elde edildiği belirtilmektedir. Öğrencilerin benlik saygısı puan ortalaması 1,62, standart sapması 1,49 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar. Bu araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 1. Öğrencilerin büyük çoğunluğu normal lise mezunu olup yarısı yurtta kalmaktadır. 3/4'ü kredi veya burs almakta ve orta gelir düzeyindedir. Büyük çoğunluğu spor ve sanatla uğraşmaktadır. 2. Öğrencilerin benlik saygısı alt ölçek düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde büyük çoğunluğunun benlik saygısının kendilik kavramı sürekliliğinin yüksek olduğu, insanlara orta düzeyde güven duyduğu, eleştiriye duyarlılıklarının fazla olduğu, değişik düzeylerde depresif duygulanım içinde bulundukları, psikomatik belirtiler göstermedikleri ya da düşük düzeyde gösterdikleri, kişiler arası ilişkilerde düşük ya da orta düzeyde bir tehdit hissettikleri tartışmalara katılma eğiliminin az ya da orta düzeyde olduğu, ana baba ilgisinin yüksek olduğu ve psişik izolasyon içinde bulunmadıkları saptanmıştır. 3. Kredi veya burs alan öğrencilerin benlik saygıları almayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 4. Sosyodemografik özellikler ile benlik saygısı alt ölçekleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde sınıf ilerledikçe kendilik kavramı sürekliliğinin arttığı, birinci sınıf öğrencilerinde eleştiriye duyarlılığın diğerlerine göre daha yüksek olduğu, dördüncü sınıf öğrencilerinde tartışmalara katılımın daha yüksek olduğu, sağlık meslek lisesi mezunu olanların çoğunluğunun kendilik kavramı sürekliliğinin daha yüksek ve eleştiriye duyarlılıkları ise daha düşük olduğu, kredi veya burs almayan öğrencilerin alanlara göre kendilik kavramı sürekliliği daha yüksek olmasına karşın insanlara daha az güven duydukları ve eleştiriye daha az duyarlılık gösterdikleri, kişiler arası ilişkilerde daha az tehdit hissettikleri, tartışmalara daha yüksek oranda katıldıkları saptanmıştır. Daha yüksek gelir grubundaki öğrencilerde eleştiriye duyarlılığın daha az olduğu, öğrencilerin kendi sağlığını algılayışı olumsuzlaştıkça kendilik kavramı sürekliliği azalmakta, eleştiriye duyarlılığı da artmaktadır. Spor yapan ve sanatsal uğraşısı olan öğrencilerde kendilik kavramı sürekliliğinin daha yüksek, eleştiriye duyarlılığın daha düşük, tartışmalara katılımın daha yüksek olduğu, sanatsal uğraşısı olan öğrencilerin hayalperestliğinin daha yüksek olduğu ve kişiler arası ilişkilerde daha az tehdit hissettikleri saptanmıştır. Öneriler. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 1. Öğretim elemanlarının hemşirelik eğitiminde öğrencilerin benlik saygısını artıracak şekilde davranmaları için gerekli önlemlerin alınması. 2. Sağlık ekibi üyelerinin klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin benlik saygısını artıracak şekilde destekleyici bir tutum içinde olmalarının sağlanması. 3. Hemşirelik öğrencilerinin kendilerini tanıyabilmeleri ve kişiliklerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim ortamının oluşturulması ve bu ortamda spor ve sanatsal etkinliklerin de yer alması. 4. Bu araştırmanın daha geniş ve farklı örneklemlerde yapılması önerilmektedir. Toplumsal bir olgu olarak intiharın sosyolojik değerlendirmesi. Malatya örneği 1984-1994. Mehmet Yalvaç. Tarihi süreç içinde ve yaşadığımız toplumlarda insanların yaşamı boyunca karşılaştıkları çeşitli problemleri vardır. İnsanlar bu problemleri kendi imkanları içinde çözümlemeye çalışırlar. Fakat tarihi süreç içinde ve günümüz toplumlarında insanların bir kısmı bu problemleri çözme yerine bir insanın en değerli varlığı olan canına kıyma, kendi kendini öldürme yani kendi kendini yok etme metotlarını değişik şekillerde kullanarak o problemlerle birlikte kendini ortadan kaldırmaktadır. Bu kendini ortadan kaldırma metoduna intihar adı verilmektedir. İntiharların hangi nedenlerle olursa olsun canına kıyması veya canına kıymaya teşebbüs etmesi zihinlerde cevaplanması gereken sorular oluşturmaktadır. Bu sorulardan istenen cevapların alınabilmesi oldukça karmaşık olan bu intihar kavramını bütün nedenleriyle incelenerek sağlanabilir. İntihar olgusu tarihin her döneminde ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne durumda olursa olsun hep ortaya çıkmıştır. Böyle bir olaya kesin tanım getirmekte güç olmuştur. Emile Durkheim, şehirleşme, iş bölümü ve bütünleşme ile birlikte intiharın da artacağını ileri sürerek hadiseyi bir sosyal olay olarak incelemiştir. İntiharın en basit tanımı, Littre'ye göre kendini öldüren insanın eylemidir. Emile Durkheim, intihar bir insanın doğuracağı sonucu bilerek olumlu ya da olumsuz bir eylemle doğrudan doğruya veya araçlı olarak kendini ölüme sürüklemesidir. İlk bakışta ferde has gibi görünen intihar olgusu aslında sosyal yapı içerisinde ele alınması gereken ve her toplumun kendi bünyevi özelliklerinin doğurduğu bir olay olarak ele alınmalıdır. Bunu yaparken psikolojik halleri de unutmamak gerekir. Tarihin en eski zamanlarından beri kendini öldürenler vardır. İnsanın kendini bilerek veya isteyerek yok etmesi olayı tarihin değişik dönemlerinde filozofları, psikologları, psikiyatristleri, edebiyatçıları, hukukçuları, sosyologları, kısacası mesleği ve düşüncesi ne olursa olsun birçok insanı ilgilendirmiş ve bu konu üzerinde düşünmeleri sorununu gündeme getirmiştir. Her bilim dalı meseleyi kendi bakış tarzlarına göre değerlendirmiştir. Bu olaya karşı çıkan ülkeler olduğu gibi destekleyen ülkeler de olmuştur. Örneğin bir Amerikalının intihara verdiği değerle bir Japon'un verdiği değer farklılıklar gösterir. Biri için erdem, Japon, niteliği taşırken diğeri için gülünç gelmektedir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde intihara çok esnek bakılmıştır. Daha sonraki dönemlerde intihar Hristiyanlık açısından yasaklanmıştır. İntihar edenle cinayet işleyen bir tutulmuş, ağır cezalar uygulanmıştır. Amaç korku yoluyla kitleleri intiharlara teşvikten alıkoymaktır. Bazı savaşçı toplumlarda intihar büyük bir iyilik olarak kabul edilmiştir. Örneğin Vikingler cenneti şiddet yolu ile ölenlerin salonu olarak nitelendirmektedirler. Onlara göre yaşlılıkta ve acizlik içinde yatağında ölenler cennete alınmazlar. En büyük onur savaşta ölmek veya intihar etmektir. Özcan Köknel de benzer görüşler belirtmiştir. Günümüz Batı toplumlarında din etkisini kaybetmektedir. Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sorunlar kişileri topluma yabancılaştırmıştır. Hızlı sanayileşme beraberinde getirdiği sorunlarla hayatı karmaşıklaştırmıştır. Günümüz Batı insanı çeşitli sorunların etkisiyle hayatını devam ettirmektedir. Dini telkinlerin etkisini kaybetmesi insanları tek kurtuluş yolu olarak intihara yöneltmektedir. Eski dönemlerden farklı olarak intihara teşebbüs edenler hor görülmemektedir. Ancak birçok Batı ülkesinde de intihar kanunen yasaklanmıştır. Nezahat Arkun'a göre intihar kelimesi Türkçe'ye Tanzimat'la birlikte girmiştir. Ülkemizde intihar konusunda ilk araştırmayı 1926 yılında Max Bonafax yapmıştır. Bu araştırma 1917-1927 yılları arasındaki intihar olayları incelenmiştir. Ülkemizdeki araştırmaları yapanların çoğu psikiyatristlerdir. Bu nedenle intihar araştırmaları psikolojik nedenler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Türk toplumu gerek örf ve adetleri, ahlak anlayışı ve gerekse inançları bakımından Batı toplumlarından farklıdır. İntiharın seyrinde de Batı toplumundan farklılıklar gözlenmektedir. İslam dini intihar etmeyi açık bir şekilde yasaklamıştır. Dinimizde insanın başkasını öldürmesi nasıl yasak ise kendi hayatına son vermesi de aynı şekilde yasak ve haramdır. Kendini herhangi bir nedenle öldüren Allah'ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı bir cana kıymış olur. Hayat insanın öz malı değildir. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. Can Allah'ın teslim ettiği bir emanettir. Cenab-ı Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi ayet 29. Nefislerinizi öldürmeyiniz. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. İslam güçlükler karşısında Müslümanın sağlam iradeli, kuvvetli, azimli olmasını ister ve hiçbir güçlük karşısında hayattan kaçmasına, canına kıymasına müsaade etmez. Max Bonafox 1926 yılında Darül Fünuni Osmani Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde din sosyolojisi ile İçtimaiyat tatbikatı derslerini vermiştir. Hazreti Muhammed intihar edenlerin Allah'ın rahmetinden mahrum olacaklarını ve cehennemde azap göreceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden öncekilerde yararlı bir adam vardı. Korktu ve bıçakla elini, damarını kesti. Ölünceye kadar da kan aktı. Bunun üzerine Allah buyurdu ki, kulum kendi nefsi ile bana geldi ve ben cennetimi ona haram kıldım. Bu hadiste acısına dayanamadığı için hayatına son veren insanın bu hareketinden dolayı cehennemlik olduğunu vurgulamakta, hiçbir nedenle kişilerin kendi canına kıymalarının olamayacağı anlaşılmaktadır. Başka bir hadiste Hazreti Muhammed şöyle buyurmaktadır. Bir uçurumdan atlayıp kendini öldüren cehennem ateşine atılacak ve bir ebediyen orada kalacaktır. Zehir içerek kendini öldüren elindeki zehiri onu cehennem ateşine düşürecek ve ebediyen orada kalacaktır. Bir demir parçası ile kendini öldüren de elinde demiri olduğu halde cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaktır. Türk toplumu değerleri ve inançları açısından intihara kapalı toplumlar arasında yer alır. Türk insanı için Batı toplumlarındaki gibi bir yasal düzenlemeye gidilmeksizin kontrole çalışılmıştır. Nedenleri oldukça karışık olan intiharın önlenmesi veya hiç görülmemesi mümkün olmamıştır. Ülkemizde de toplumsal bir yara olarak görülmektedir. Ülkemizde dinin etkisi dikkate alınmış ve bir otokontrol yolu ile intiharın önüne geçilmek istenmiştir. 2000'li yıllara doğru yaklaşırken dünyadaki büyük gelişme ve değişmelere paralel olarak ülkemizde de sanayileşme, teknoloji alanındaki hızlı gelişme, daha doğrusu çağımızın bilgi çağı olması ve bizim de bu çağ içinde yaşamamız ülkemiz için hızlı nüfus artışı, kırsal kesimlerden şehirlere, özellikle büyük şehirlere göçler, buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlıksız kentleşme, şehirlerin her türlü imkandan yoksun gecekondu kesimleri, dış etkenler, çağımızın bilgi çağı olması nedeniyle basın, yayın ve televizyon vasıtalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen olumsuz olayların izlenmesi ve benzeri nedenler toplumun her kesiminde suç işleme eğilimini artırmaktadır. Yine bu gelişmelere paralel olarak suç ve suçlu türü devamlı bir değişim göstermektedir. Biz bu özelliklere paralel olarak intihar yöntemlerinde de bir takım değişikliklerin olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde özellikle şehirlerde intiharlar yaygınlaşmaktadır. Çeşitli istatistiklere bakıldığında İstanbul'un en fazla intihar olayının olduğu il olma özelliğine sahip olduğunu görmekteyiz. Yapılan çalışmalarda dikkati çeken diğer bir nokta ise göç almakta olan ve göçlerin yoğun olduğu şehirlerde intihar olaylarının fazla olmasıdır. Bunun nedeni de köylerden şehirlere göç edenlerin göç ettikleri yerlerde yaşadığı zorluklar ve içine düştükleri bunalımlardır. Köylerinden çeşitli nedenlerden dolayı daha iyi bir hayat sürmek için şehirlere göç eden insanlar, şehir hayatının kültür ortamına uyum sağlayamamaktadırlar. Bunların çocukları yerel kültür ile şehir kültürü arasında bocalamakta ve intihar dahil olmak üzere çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Türkiye'de yapılan intihar araştırmalarına göre kadınların intihara teşebbüs oranlarının erkeklerinkinden daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ölümle sonuçlanan intihar ise erkeklerde daha fazladır. Sosyal bilimlerin diğer kavramlarında olduğu gibi intihar kavramına da yakın bazı kavramlar vardır. Bunlar intihar düşüncesi, intihar tehdidi, intihar jesti ve anomidir.